Ayrım 15. İz. Canan Tan. Sayfa 215. Karşı tarafın avukatı. Aramızda anlaşmışız gibi o geceki kavganın üzerine tek laf etmiyoruz Bülent'le. O payına düşen pişmanlıktan ders almışçasını ezik, süklüm püklüm dolanıyor çevremde. Bense haklılığımı kanıtlamak isteğiyle daha fazla uzatıp işin tadını kaçırma çekincesi arasında gidip geliyorum. Davranışlarımızı göreceli yumuşatarak orta yol üzerinde buluşuyoruz sonunda. Eskisine göre daha anlayışlı davranıyoruz birbirimize. İyimser ruh halim işime de olumlu yansıyor. Gireceğim ikinci duruşmaya hazırlanırken Bülent'in görüşlerini alıyorum. Tarafsız gözle yaptığı yorumlar, dikkatimden kaçan ayrıntıları aynı tutarak onları yeniden gündemime taşıyor. Bu moralle pembe gözlüklerimi takarak gidiyorum Ankara'ya. Ne var ki duruşma salonundan çıkarken alınan karardan pek hoşnut değilim. Aydın Bey'le de konuştuğumuz gibi Alpagut'ların isteği üzerine durdurulan alışveriş merkezi inşaatı üzerindeki ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasını talep ediyorum. Karşı tarafın avukatı Vural Türkoğlu'nun konuşmasının ardından inşaatın belirlenecek bilirkişi tarafından incelenmesi kararı alınıyor. Buraya kadar tamam. Beklenen bir sonuç bu. Beni rahatsız eden bir sonraki duruşmanın bir buçuk ay sonra olabilecekken adli tatil sonrasına atılması. Bu da en azından 4 aylık bir gecikme anlamına geliyor. Fazla mı abartıyorum acaba? Davanın birinci dereceden muhataplar olan aslanlar bile benim kadar titizlenmezken acelem ne benim? Biliyorum aslında. Bu davayı arslanlardan da, alpagutlardan da çok benimsememin biricik nedeni babam. O olmasa işin içinde, gittiği yerde onu huzura kavuşturmak için çıkmamış olsam bu yola, daha rahat davranabileceğim belki. Ama yapamıyorum işte. Bu dünyada aradığı huzuru ona armağan etmeden, benim huzur bulmam mümkün değil. Alpagutların avukatı Vural Türkoğlu, bu kez de hatırımı sormadan edemiyor. Duruşma çıkışında, mahkeme binasının merdivenlerinde yakalıyor beni. Merhaba Verdi Hanım, zamanınız varsa sizinle bir kahve içebilir miyiz? Bakışlarımdan taşan olumsuzluk yeterli yanıtı vermiş olmalı ki ağzımdan ters bir söz çıkmadan ekliyor hemen. Yanlış anlamanızı istemem. Dostça, kısacık bir kahve sohbeti. Öyle kibar, halim selim bir hali var ki ses tonumu 12'den fazla yükseltmenin ayıp olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim Vural Bey, çok naziksiniz. Ancak böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değil. Karşı tarafları temsil ettiğimiz için mi? Nedenlerden biri o tabii. Kusura bakmayın ama benim için gereksiz bir zaman kaybından öte hiçbir şey ifade etmiyor teklifiniz. Yanı sıra mesleki yönden etik bulmadığımı da söylemeliyim. Arkamı dönüp gidecekken üzerindeki etkisini yadsıyamayacağım bir hamle yapıyor Vural Türkoğlu. Babanızla pek çok kahve sohbetini paylaştık ama. Ne anlama geliyor şimdi bu? Babanız etik metik dinlemeden benimle, yani rakibi konumundaki avukatla yarenlik etti mi demek istiyor, yoksa sırf beni razı edebilmek için elindeki son kozumu öne sürüyor. Her ne olursa olsun hoşlanmıyorum bu tavrından. O konudan haberdarım Vural Bey diyorum başımı dikleştirerek. Ancak kabul etmelisiniz ki baba kız olsak da avukat Vedat Karacan'la benim ve davranış biçimlerimiz arasında büyük farklılıklar var. Kaldı ki o sizi tanıyordu. Görüşmesinin altında geçerli nedenleri vardır mutlaka. Benimse sizinle mesleklerimiz dışında hiçbir ortak noktam olmadığı gibi görüşmem için de hiçbir neden yok. Hoşça kalın. Merdivenleri hızla inip Aydın Bey'in beni havaalanından aldırmak için gönderdiği camları koyu renk siyah arabayı atıyorum kendime. Nedir bu adamın amacı? Ne istiyor benden? Babamla arasında herhangi bir nedenle kurulmuş olan iletişimi kullanarak beni köşeye sıkıştırmak. Böylelikle davanın seyrini değiştirmek için fırsat mı kolluyor? Eğer öyleyse havasını alır. Umduğunuzdan çok daha dişli ve mücadeleci bir rakip var karşınızda Vural Bey. Babamı sizinle görüşmeye nasıl ve neden ikna ettiniz? Aranızda ne tür bir paylaşım vardı bilemiyorum ama ne yaparsanız yapın bana ulaşmanız, bileğimi bükmeniz çok zor olacak. Alzheimer ve demans. Adli tatil yan gelip yatılacak yoğun bir çalışma döneminin ardından doyasa dinlenilecek gerçek bir tatil değil benim için. Sorumlu olduğum davalar üzerindeki çalışmalarım yaz boyunca da sürecek. Duruşmalara girip çıkmanın dışında mesleğimle ilgili etkinliklerimi kızağa çekme gibi bir lüksüm yok. Bülent ise tatil kavramına kapılarını hepten kapatmış. Gazete çalışanları izin alıp bir yerlere gidebilirken genel yayın yönetmeni işinin başında olacak, durdurak bilmeden çalışacak. Böyle bir şart yok tabii. Diğer gazetelerde aynı konumda bulunanların farklı davranışlarını dile getirdiğimde başkaları beni ilgilendirmez, gazetemle arama girmeye kalkma diyor. Annemin Silivri'deki yazlığında geçirdiğimiz birkaç hafta dışında bu süre içinde Bülent sabah İstanbul'a gidip akşam dönerek işini asla aksatmıyor. Fırsat buldukça kısa sürelerle Ege ya da Akdeniz kıyılarına inerek küçük kaçamaklar yapıyoruz Bülent'le. Bölük pörçük soluklanmalarla geçiyor yazımız. Silivri'deki yazlık anneme ait. Her ne kadar orası Verda'nın dese de bana yakın olmak için İstanbul'a göç ederken Ankara'daki evi satıp şimdi oturduğu bize yakın küçük daireyle bu yazlığı satın aldı. Tek varisim sensin diyerek ikisini de benim adıma yapmak istediyse de ben karşı çıktım. İnatçı ısrarlarına daha fazla direnemedim ama. Ve yazlık ev benim adım oldu. Kağıt üstündeki sahibi ben olsam da hep annemin evi gibi gördüm orayı. Böylesi işime geldiği için belki. Annem ve Nezaket Hanım, ilk yaz günlerinin gerçek yaza evrilmeye yüz tuttuğu Haziran'ın ikinci yarısında Silivri'ye gider, evi tepeden tırnağa temizletir, oturmayı hazır hale getirirlerdi. Bize de küçük valizler ya da el çantalarıyla gitmek ve konuk gibi ağırlanmak düşerdi. Ama bu yıl durum çok farklı. Annemle rollerimizi değişmek zorundayız. Evi ben hazırlayacağım, o benim konuğum olacak. Önemli sağlık sorunları var annemin. Başı dönüp yere düştüğü o gün kötü bir milat oldu onun için. Gerçek milat, babamın ölüm haberini aldığı gün olabilir mi? Sıradan görünen unutkanlıklarla başlayıp, zaman ve mekan bağlantılarını kuramamakla süregelen aksaklıklar şaşılacak bir hızla büyümekte. Yazlıkta geçireceğimiz günler, Nezaket Hanım'ın üzüntüyle karışık yakınmalarının gerçeklik derecesini yakından görmem için de iyi bir fırsat olacak. Haftada en az 3 gün uğradığım halde, annemin sağlık durumundaki kötüye gidişin boyutlarını yeterince görememişim. Bir bütün günü aynı çatı altında geçirince durumun vahametini ancak kavrayabiliyorum ve gördüklerim, yaşadıklarım beni kahrediyor. Dikkatimi ilk çeken aksaklık annemin gereğinden fazla uyuması. Giriş katındaki odasına kapanıp saatlerce çıkmıyor içeriden. Eskiden olsa kitap okuduğunu düşünürdüm. Bir zamanlar gerçek bir kitap kurduydu. Oysa nicedir gazete bile almıyor elini. Uzun süre ortalıkta görünmeyince bir şey mi oldu diye telaşa kapılıyorum. Merak edip kapıyı araladığımda uyuduğunu görerek rahat bir nefes alıyorum ama bunun hastalıklı bir uyku olduğunun da farkındayım. Silivri'ye gelmekten hiç hoşnut değil annem. Nereye geldik biz diye sorup duruyor Nezaket Hanım'a. Burası senin evin anacığım dediğimde aramızdaki çelişmeyle ilgili bir şeyler canlanıyor kafasında. Burası benim değil, senin evin Verda. Seviniyorum. Bu kadarın toparlaması bile avuntu oluyor bana. Eskisi gibi televizyon da seyretmiyor artık. Tiryakisi olduğu dizilere dönüp bakmıyor. Ekran karşısında her zamanki yerinde oturuyor ama ifadesi donmuş gözlerini dışarılara bir yerlere dikiyor. Bakışlarının yoğunlaştırdığı yer evin içindeki ya da bahçedeki herhangi bir nesne değil, kendi kafasının içinde yarattığı kocaman bir kör düğüm. Yeme alışkanlıkları da değişmiş. Pek sevdiği ekşili dolmadan bir çatal alıp bırakıyor. Hep böyle, diyor Nezaket Hanım. Eski iştahı yok. Hangi yemeği sevdiğini de unuttu sanki. Bilmez miyim? Aynı durumun bir benzerini birkaç ay önce yaşamamış mıydık? Annemin en sevdiği meyve yeni dünyaydı. Baharla ilk yaz arasında bir görünüp bir kaybolan meyve için. O da benim diğer sevgilerim gibi kısa ömürlü, derdi annem. Yeni dünya saltanatının sürdüğü o kısacık dönemde bol bol yesin diye pazar ya da manav tezgahlarında görür görmez alıp götürürdüm. Bu yılda üst üste birkaç kez götürüp dolaptaki meyveliğe kendi ellerimle yerleştirdim. Son seferinde bir daha yeni dünya almayın dedi Nezaket Hanım. İlk yedirdikleriniz duruyor hala. Yemiyor mu annem? Yemiyor. Birkaç defa kabuklarını soyup eline verdim. Ekşi diye yüzünü buruşturdu. Isırıp ısırıp bıraktı. O zaman kavrayamamıştım annemin sevdiği tatları unuttuğunu. Ekşilermiş diyerek aldığım yeni dünyalara yüklemiştim suçu. Keşke öyle olsaydı. Bir şeyler yapmam gerek ama ne? Hangi doktordan, kimden yardım almalıyım? Tek çocuk olmanın ağır yükünü her zamankinden çok hissediyorum omuzlarımda. Nezaket Hanım en büyük yardımcım. Bülent de elinden geldiğince destek oluyor ama çözüm getirecek kararları vermesi gereken benim. Üzerime bulut gibi çöken şaşkınlık ve kararsızlıktan sıyrılmamı sağlayan son gelişme, harekete geçme zamanımın geldiğini haykırıyor. Nezaket Hanım elinde bir tepsi patlıcanla salona gelip televizyonun karşısında boş gözlerle ekrana bakan annemin yanına oturuyor. ''Akşama dolma var Semra Sultan.'' diyerek patlıcanları oymaya başlıyor. ''Rahmetli anneannem kilolarca patlıcanı oyar, iplere dizerek kuruturdu.'' diyorum Nezaket Hanım'a. ''Kış boyunca hem kıymalı hem zeytinyağlı dolma yerdik bu sayede.'' ''Ne?'' diye birden haykırıyor annem. ''Rahmetli mi dedin sen?'' Ayağa fırlayıp kendisinden beklenmeyecek bir güçle dizlerine vura vura ağlamaya başlıyor. ''Annem öldü de bana söylemediniz mi yoksa?'' Nezaket Hanım'la beraber güçlükle yatıştırıp yatağını uzatıyoruz. 15 yıl önce ölmüş anneannemin arkasından gözyaşı dökerek derin bir uykuya dalıyor. Tam 3 saat deliksiz uyuduktan sonra sarhoş gibi yağpalayarak yanımıza geliyor. Yatmadan önceki haline göre daha iyi. Bakışlarına canlılık gelmiş. Saçmaladım değil mi diyor. Annem öleli tamı tamına 3 yıl olmadı mı? Bu kadarına çoktan razıyım. Anneannemin öldüğünü kabullendi en azından. Hastayım ben derdi diyor. Elimi tutup başının tepesine, saçlarının üstüne koyuyor. Baksana diyor. Alev alev yanıyor kafam. Beynimin içinde ateş var sanki. Avucumun içini başına bastırıyorum. Gerçekten de elimin içine garip bir ısı yayılıyor. Kendi başımı yokluyorum. Hayır. Beden ısımın üzerinde bir sıcaklık artışı yok. Beyin hücrelerine düşen bu ateş annemin şikayetlerinin nedeni olabilir mi? Hemen o akşam Bülent'le konuşuyorum. Doktora götürelim diyor. Defalarca götürmedik mi doktorlara? Gereksiz yere örselemek istemiyorum annemi. Yaralı, ürkek bir kuş gibi şimdi o. Önce ben giderim doktora, konuşurum. Görmek isterse bir çaresine bakarız. Eve uğrayıp daha önce çekilmiş beyin ve beyin damarlarına ait ne kadar MR, tomografi ve sağlık raporu varsa hepsini toparlayıp annemin kontrolü altında olduğu doktorlardan beyin cerrahisi ve nöroloji uzmanı Halil Bey'in kapısını çalıyorum. Anlattıklarımı dikkatle dinliyor, MR ve tomografileri inceliyor. Beyin damarlarında kireçlenme vardı zaten diyor. Bu bile tek başına beyin hücrelerinin iyi beslenememesi sorununu yaratabilir. Ancak bunun ötesinde de bir şeyler var tabii. Nicedir aklımda takılı duran, telaffuz etmeye çekindiğim kuşkumu dile getiriyorum sonunda. Annem Alzheimer mı? Halil Bey. Alzheimer tanısı koymak göründüğü kadar kolay değil. Ancak anlattıklarınızdan ve yapılan inceleme çalışmalarından yola çıkarak annenizin demans tablosu gösterdiğini söyleyebilirim. Alzheimer ve demans. Aynı şey değiller mi? Ne fark var aralarında? Demans, bunama durumlarına verilen genel ad. Pek çok nedenle oluşabiliyor. Alzheimer'da onlardan biri. Her demans vakası Alzheimer değildir ama her Alzheimer'da demans vardır. Unutkanlık, dikkat azalması, işlev ve davranış bozuklukları ve zaman içinde üzerine eklenecek diğer şikayetler her ikisinde de mevcut. Ancak Alzheimer beyin dokusunun ilerleyici tarzda erimesine neden olan farklı bir hastalık. Çok genç, 20'li yaşlarda bile görülebiliyor. Oysa demans genellikle ileri yaşlarda görülür. Annem için geçerli olan hangisi? Bir yaştan sonra bunun pek önemi yok. Alzheimer üzerine geniş araştırmalar yapmış dünya çapındaki otoriteler, kesin Alzheimer tanısının ancak hastanın ölümünden sonra otopsi sonucuna göre hücrelerin ayrıntılı incelenmesiyle konulabileceğini söylüyorlar. Ama bizler çağımızın moda hastalığı diyerek yaşını başına almış, unutkanlık şikayetleri olan herkese Alzheimer yakıştırması yapabiliyoruz. Tıbben yanlış olsa da günlük yaşamda sakıncası yok. Siz de ister demans deyin annenizin hastalığına, ister Alzheimer. Demanstan pek bir şey anlamazlar ama annem Alzheimer dediğinizde herkes anlayacaktır sizi. Tedavi yönünden ikisi arasında bir fark var mı? Geniş etki alanına sahip ilaçlar, başta Alzheimer olmak üzere bütün demans vakalarında yararlı olabiliyor. İyileşme umudu var yani. Keşke olumlu bir yanıt verebilseydim. Bu konuda fazla iyimser olamıyoruz ne yazık ki. Çabalarımız bir yere kadar. Beyindeki tahribatın geri dönüşü yok çünkü. Sorunun kökten çözülmesi mümkün değil. Başarımız hastalığın ilerleyişini yavaşlatmakla sınırlı. Nereye kadar ilerleyebilir tablo? 3 evreye ayırıyoruz hastalığı. Erken evredeki gelişmeler belli belirsiz. Örneğin Semra Hanım'da en az 2-3 yıl öncesinden başlamıştır da siz fark edememişsinizdir. Anlattıklarınıza göre annenizin şu anda orta evrede olduğunu düşünüyorum. Depresyonu çağrıştıran bunalımlar, hareketsizlik, ilgi ve heves kaybı beklenen belirtiler. Ancak ileri evre dediğimiz bir adım ötesi zor bir dönem. O evrede karşılaşabileceğiniz zorlukları beraberce bertaraf etmeye çalışacağız. Kendisini görmek ister misiniz? Şu aşamada gerek yok. Evden çıkıp buraya gelmesi, doktorla karşılaşma heyecanı, bunları yaşatmayalım ona. En azından şimdilik. Alzheimer, demans, ileri derecede unutkanlık ya da bunama. Hangi nedenle oluşuyor bunlar? Aynı yaştaki insanların hepsinde değil de bazılarının ortaya çıkmasının altına yatan nedir? Sorularımla sizi yoruyorum ama bu hastalıkların kalıtsal yönü var mı? Bilinçli ve yerinde sorular beni yormaz Verdi Hanım. Ayrıca hasta yakını olarak merak ettiğiniz her ayrıntının yanıtını alma hakkınız var. Evet, tıp otoriteleri kalıtımsal geçişin önemini vurguluyorlar. Henüz anne karnındayken alınan genler tüm yaşamımızı şekillendirebiliyor. Ancak bunun tam tersini gösteren durumlar da var. Amerika'da Duke Üniversitesi'nde yürütülen ikiz Alzheimer hastalıkları çalışmasına deneklik eden tek yumurta ikizli iki kadın çok çarpıcı bir örnek teşkil ediyor. Aynı genleri taşıyorlar, belli bir yaşa kadar benzer yaşamlar sürdürüyorlar. Ancak 63 yaşına geldiklerinde birisi eşi, çocukları ve annesiyle iyi ilişkiler içinde mutlu bir yaşam sürerken diğeri ileri derecede Alzheimer hastası. Bu durum çevresel faktörlerin de en az kalıtım kadar önemli olduğu tezini doğruluyor. Biz de karşılaştığımız hastalarda benzer örnekleri görebiliyoruz. Örneğin yaşam boyu bunalımlarla boğuşmuş ya da çeşitli nedenlerle sık sık depresyon geçirmiş olanların Alzheimer ve demansa yakalanma riski 2 kat daha yüksek. Kendini bir şekilde yalnızlığa mahkum edenler, çevresindekilerle hiçbir şeyi paylaşmayıp kuşkularını, endişelerini işlerine atanlar birinci dereceden risk grubunda. Boğazıma kocaman bir yumru oturuveriyor. Yaşamı boyunca depresyondaydı annem. Gerçekten var olan ya da kendisinin yaratıp abarttığı bunalımlarla boğuştu hep. Verdiği amansız iç savaşımıyla beyin hücrelerinin sinsice kemirilmesine yardımcı olduğunu nereden bilecekti? Alzheimer testi. Zor günler bekliyor beni. Anneminki tedavi görüp iyileşecek sıradan bir hastalık değil. Ömrü yeterse ki ben hangi şartlarda olursa olsun anacığımın yaşamasından yanayım, hastalığın ileri evresine geçmesi kaçınılmaz. Daha iyi olduğu dönemler olacak, dedi doktor. Umut verici gelgitler ve önlenemeyen geri dönüşler. Bu tür vakalarda hastanın yerini değiştirmek doğru değilmiş. Evlerini ararlarmış hastalar, yeni öğrendim. Bundan sonrasında yanıma alsam annemi dediğimde sakın ha, dedi doktor, en uygunu evinde tedavi edilmesi. Yerinden oynatıp yazlığa getirdim diye mi oldu son ataklar? Şehirdeyken bu kadar kötü değildi ya da ben fark edememiştim işin boyutlarını. Bir süre sonra yer kavramının tümüyle yok olabileceğini söyledi doktor. O zaman nereye istersen götür, der gibi. Ne yapmam gerek Tanrım? Hepimizi etkileyecek güçteki acımasız canavarla baş etmek hiç de kolay görünmüyor. Eski huyum depreşti. Ben nerede yanlış yaptım da annem böyle oldu diye sorguluyorum kendimi. Çok mu yalnız bıraktım onu? İşe güce dalıp da yeterince ilgilenmedim mi? Mantıklı düşününce gitgide çarpıklaşmaya yüz tutan iç hesaplaşmalarımın yanlışlığını görebiliyorum. Ben ne yaparsam yapayım, olacakları önleyemeyecektim. Eğer bir yanlış varsa ortada, kendini dış dünyadan soyutlayıp saplantı haline getirdiği sabit fikirleriyle boğuşmayı seçen annemin kendisine ait. Zaman, mekan ve kişiler, bu üç kavramla ilgili zihin karışıklığının derecesi bizim için en iyi ölçüttür, demişti Halil Bey. Bülent'le beraber Silivri'ye dönerken doktorun önerdiği küçük bir sınavı uygulayacağım anneme, diyorum. Vereceği yanıtlara göre hastalık tablosunun hangi evresinde olduğunu saptayabilirmişiz. Yol boyunca asılı duran yüzüm, demir parmaklıklı bahçe kapısının aralanmasıyla aydınlanıveriyor. Annem, Nezaket Hanım'la beraber üzerine krem rengi poplin elbisesi, taranıp ensede toplanmış saçları ve dudaklarındaki o pek özlediğim sıcacık gülüşüyle Bülent'le beni karşılamaya hazırlanıyor. Hoş geldiniz. Yazlığa geldiğimizden beri ilk kez bu kadar canlı ve yaşamın içinde görüyorum onu. Sevinçten uçmak için erken olduğunu düşünmesem çocukça taşkınlıklar yapacağım. Hareketleri, bize karşı davranışları, konuşması, oturup kalkması eski günlerdeki Semra Hanım'ı çağrıştıracak derecede doğal ve sağlıklı. Nezaket Hanım'ın hazırladığı sofraya otururken de her zamankinden daha keyifli ve neşeli. Çok yoruldu bugün Nezaket, diyor. Hiç durmadı. Güzel yemekler yaptı. Ben de ona yardım ettim. Sarmaları beraber sardık. Kompostonun vişnelerini de ben ayıkladım. Ellerine sağlık, diyoruz Bülent'le bir ağızdan, bu belirgin iyileşmeyi neye bağlayacağımızı bilemeden. Yemekten sonra kahvelerimizi içmek için verandaya geçiyoruz. Doktor Halil Bey'e uğradım bugün, diyorum. Senin şikayetlerini anlattım, yeni ilaçlar yazdı. Selamımı söyleseydin, doktorların içinde en çok onu severim. Küçük bir test uygulaması gerekiyormuş, birkaç basit soru. Benim yerime siz sorarsınız, dedi. Sor bakalım. Öyle canlı, öyle güzel, öyle kendinden emin bakıyor ki alacağım yanıtların yanlış olabileceğine ihtimal vermiyorum. Dualar ediyorum içimden, anacığım bu sınavı başarıyla geçsin diye. Sıkı dur bakalım Semra Sultan, soruyorum. İyi düşün, öyle yanıt ver. Gözlerini kocaman kocaman açıp bekliyor. Hangi mevsimdeyiz biz? Hemen yanıt vereceğini umarken, çaresizlik içinde, kopya almak ister gibi Bülent'e bakışını, ondan umudunu kesince, kafasını toplamak için gösterdiği gayreti içim sızlayarak izliyorum. Kış, diyor ürkek bir sesle. Değil, diye düzeltiyor hemen. Sonbahar, evet sonbahardayız biz. Bülent'le orta yerde buluşan bakışlarımız derin bir üzüntüyle kucaklaşıyor. Peki hangi aydayız? İşini kolaylaştırmak için Ocak'tan Aralık'a kadar bütün ayları sayıyorum. Uzun uzun düşünüyor, verandanın kenarındaki mevsimlik çiçekleri tam karşımızda duran yüzme havuzuna çevirdiği gözlerinden aldığım güçle doğru ya da doğruya yakın bir yanıt bekliyorum annemden. Şubat. Palazamiye niyetlenen cılız umutlarım yerle bir. Ayın kaçı olduğunu biliyor musun? Nezaket günlerdir gazete vermiyor bana, diye yakınarak yükü üstünden atıveriyor. Gazeteye baksam ayın kaçı olduğunu bilirdim. Hangi yıldayız onu biliyor musun? Zorlu bir sınavda bildiği yerden soru gelmiş bir öğrencinin sevinciyle başını sallıyor. Bin, iki bin bildin mi? Yaklaştın. Son bir sorum daha var. Şu anda günün hangi zamanındayız? Sabah, öğlen, akşam. Sabah, diyor. Söylediğinin doğruluğunu kanıtlamak ister gibi ekliyor hemen. Biraz önce kahvaltı yaptık ya. Bu kadar yeter, diyor Bülent. Daha fazla yorma kadıncağızı. Yanlışlarını düzeltmeden olmaz. Sakin, yumuşacık bir sesle, şu anda mevsim yaz anneciğim, diyorum. Aylardan Temmuz, vakit akşam. Bak hava kararmış, görüyor musun? Gördüm, diyerek başını sallıyor. Yaz, Temmuz, akşam, diye yeniliyor söylediklerimi. Bildiklerini unutmuşsa bile yeniden öğrenebilir umuduyla 5 dakika sonra bir kez daha sıralıyorum soruları. Hangi mevsimdeyiz? Sonbahar. Hangi aydayız? Şubat. Günün hangi vakti? Sabah. O sabahı yaşıyor kendi aleminde ama benim umutlarım kopkoyu bir gecenin kuytu karanlığında can çekişiyorlar. Yaşadığımız şu birkaç saat doktorun söylediği aldatıcı gelgitlerden biriydi demek. Uyguladığımız sınavın sonucu ortada. Zaman kavramını tümüyle yitirmiş annem. Mekan değişikliklerine uyum sağlamakta güçlük çekiyor. Kişi kavramıyla ilgili belirgin bir sorun yaşamadık henüz. Hepimizi tanıyabiliyor. Nereye kadar tanıyacak? Orası meçhul. Gelecek günlerin bizlere neler getireceği de. Annemin beynini ele geçirmeye ahdetmiş canavar hiç zaman kaybetmiyor. Yaşanan tüm olumsuzluklara karşın bedensel ve ruhsal sağlığında iyileşmeler olduğunu inanmaya başlamışken birdenbire ters düz oluveriyor her şey. En sağlam durduğumuzu sandığımız cepheden geliyor darbe. Daha önce pek sorun yaşamadığımız kişi kavramındaki ağır yenilgiden hem de en çarpıcı biçimde. Cumartesi ve pazar Bülent'in yazlıktaki dinlenme günleri. O pazar sabahı da kahvaltımızı etmiş, tatil günleri sayıları iki katına çıkan gazeteleri okuyoruz. Her zamankinden de iyi görünüyor annem. Gazetelerden birini alıp bakalım televizyonda neler var diyor. Sayfaları evirip çeviriyor, yazıları okumadan yalnızca resimlerine bakıyor. Sonra da katlayıp bir kenara koyuyor gazeteyi. Doğru düz bir şey yok diyor. Seyrettiğim diziler de bitti zaten. Aradığı televizyon sayfasını bulamadığını, daha önce izlediği dizilerin hala sürdüğünü ama kendisinin o dizileri artık seyretmediğini bilsem de yüzüne vurmuyorum. Az da yetinmeyi öğrendim artık. Gazetede televizyon programı olduğunu hatırlaması bile büyük nimet. Nezaket Hanım kahvelerimizi getiriyor. Mantı açacağım bugün diyor. Sarımsak kalmamış evde. Gidip alıvereyim. Bekçiyi gönderip aldırabiliriz ama. İyi olur diyorum. Ne istiyorsan al, biraz da yürüyüş yap. Gez dolaş. Ayakların açılsın. Evde kapalı kalmaktan bunu aldın sen de. Yok canım, olur mu hiç dese de için için sevindiği her halinden belli. Nezaket Hanım, gecikmem ben diyerek kapıdan çıkarken annemin yüzünde yakaladığım ifadeyle dehşete düşüyorum. Yokluk, hiçlik, terk edilmişlik, çaresizlik, korku, panik. Gazeteyi bırakıp annemin karşısına geçiyorum. Ellerini avucumun içine alarak okuduğum magazin haberlerinden onun ilgisini çekebilecek neşeli bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Hayır, dinlemiyor bile beni. Tek söz çıkmıyor ağzından. Dudaklarını sımsıkı kapatmış, korku dolu gözleriyle çevresini, Bülent'i beni süzüyor. Bir dakika diyor, işaret parmağını havaya kaldırarak. Rica etsem bir dakika beni dinler misiniz? Bülent'le beraber ne söyleyeceğinin merak ile bekliyoruz. Siz, diyor, susuyor. Derin bir soluk alıp güç topladıktan sonra devam ediyor. Beni evime götürür müsünüz? Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Bakışları, tavırları, duruşu öylesine garip, öylesine yabancı ki çok özledim evimi diyor. Nezaket var orada, beni bekliyor. Yalvarır gibi yenileyip duruyor. Beni evime götürür müsünüz? Sizli konuşmasını ikimize birden hitap ettiği için doğal karşılıyoruz önce. Ama son söyledikleri acımasız bir tokat gibi patlıyor suratlarımızda. Benden istediği sonucu alacağından umudunu kesmiş gibi. Bülent'e dönüyor annem. İyi birine benziyorsunuz siz diyor. Temiz bir yüzünüz var. Rica etsem beni evime götürür müsünüz? Zahmet olacak size ama çok makbule geçecek. Nezaket beni bekliyor. Evet, annem bizi tanımıyor. En yakınlarını, kızını, damadını. Hadi Bülent bir yana, yerlere göklere sığdıramadığı bir tanesi, canı, her şeyi biricik kızını, Verdas'ını nasıl tanımaz annem? Gözümden süzülen sessiz yaşları elimin tersiyle silerek sarılmak istiyorum anneme. Tanımadığı bir yabancının yapabileceği kötülüklerden korunmak ister gibi ellerini bedenine siper ederek var gücüyle iteliyor beni. Bülent'e yönelen bakışları daha yumuşak. Kafasında yarattığı gerekçe neyse düşmanıymışım gibi bakıyor bana. Tamam diyor Bülent. Evinize götüreceğim sizi ama bir şartla. Önce biraz dinlenin sonra söz. İstediğiniz yere gideriz sizinle. Yatışı veriyor hırçınlığı. Söz dinleyen uslu çocuklar gibi Bülent'in elini tutup doğruluyor. Ters bir tepki vermesinden korkarak diğer koluna giriyorum ben de sesini çıkarmıyor. Benden destek alırsanız daha rahat yürürsünüz diyorum. Onun gibi sizli bizli konuşma dilini kullanarak bize biçtiği yabancı rolünün hakkını vermeye çalışıyoruz Bülent'le. Odasına götürüp yatağını uzatıyoruz annemi. Şimdi uyku zamanı diyor Bülent. Yatağa koyduğu başını yana çevirip sımsıkı yumuyor gözlerini. Ucunda evine dönmek var ya. Ellerine düştüğü kötü yabancılardan kurtulmak için ne söyleseler yapmaya hazır. Uykudan uyandığında 2 saat öncesine ait hiçbir şey hatırlamıyordu annem. Normale dönmüş, beni, Bülent'i, Nezaket Hanım'ı yapboz tahtasında gereken yerlere oturtabiliyordu. Doktorun Sözünü ettiği gelgitlerin en trajik olanı yaşamıştık. Şimdilik geldiği gibi gitmesini bilen bu kabuslar bir gün hiç gitmeyi verir, annemin bedenini mesken tutar korkusuyla kasılıyordu içim. Henüz ikinci evrede olduğumuzu söylemişti doktor. Üçüncü evreyi düşünmek bile istemiyordum. Ertesi gün eşyalarımızı toplayıp İstanbul'a döndük. Bir zamanlar gitmek için can attığı Silivri'deki yazlık evde kalmaya zorlamak, bu şartlarda annemi işkence etmekle eş anlamlıydı. Bizim için de zor oluyordu zaten. Özellikle Bülent her gün İstanbul trafiğinde saatlerini harcamaktan şikayetçiydi. Her yaz sırf annemin hatırına kapısını açtığımız evi kilitleyip çıktık. Bir daha ne zaman buralara geleceğimizi, daha doğrusu gelip gelemeyeceğimizi bilemeden. 15. ayrımın sonu, sayfa 231.